Ayrım 8.
Değişik uluslardan 20 kadar genç erkek ve kız sıralarına oturmuş kürsüdeki Madame Rapel'in karşısında sinirli bir tavırla ayakta durmakta olan Gabriel ile Michael'a dalgınca bakmakta, Michael ile Gabriel ellerinde bildirileri yazılı birçok kağıt ve ayrıca bir lastikle sarılı kartondan acayip bir nesne tutuyorlar. Michael, Inesco'nun oyunu Gergedan'dan söz edeceğiz dedikten sonra başını arkaya atarak burnuna üstüne renk renk kağıt parçaları yapıştırılmış huni biçiminde bir karton parçası geçiriyor. Sonra bu kartonu bir lastikle başının arkasından tutturuyor. Gabriel de aynı şeyi yapıyor. Sonra birbirlerine bakarak keskin, kısa, kesik kesik sesler çıkarmaya başlıyorlar. Sınıftakiler iki genç kızın önce gergedanların burun yerine bir boynuz taşıdıklarını, sonra da UNESCO'nun oyununun gülünç olduğunu göstermek istediklerini kolayca anlıyorlardı. Kızlar bu iki görüşü kuşkusuz sözcüklerle ama özellikle gövdelerinin hareketleriyle anlatmaya kararlaştırmışlardı. Uzun karton huniler suratlarının ucunda sallanıyordu ve bütün sınıf sanki sıralarının önünde kendilerine kesik bir kol gösteriliyormuş gibi bir çeşit can sıkıcı acıma duygusuna kapılmış gibiydiler. Yalnız Madame Rapel, genç gözdelerinin bu buluşunu hayranlıkla izliyor, çıkardıkları kesik kesik ve tiz seslere benzer bir gıdıklama gibi onlara karşılık veriyordu. İki genç kız hoşnut bir tavırla uzun burunlarını sallıyorlar ve Michael bildirilerinin kendine ait bölümünü okumaya başlıyor. Öğrencilerin arasında Sarah adında bir genç Yahudi kız var. Birkaç gün önce iki Amerikalı kızdan notlarına bir göz atmasına izin vermelerini istemişti ki herkes bilir onlar Madame Rapel'in tek sözünü bile ihmal etmezlerdi. Ama Sarah'ın bu isteğini reddetmişlerdi. Plaja gitmek için dersleri kaçıramazsın demişlerdi. O günden beri Sarah kızlardan yürekten nefret ediyordu ve şimdi onların aptalca gösterilerinden ötürü pek keyifliydi. Michael ile Gabriel sırayla gergedan hakkındaki açıklamalarını okuyorlar ve uzun karton huniler suratlarından bir dua gibi fışkırıyor. Sarah kendisine sunulan bu fırsattan yararlanmazsa yazık olacağını fark ediyor. Michael konuşmasının bir yerinde durup Gabriel'in sıranın kendisine geldiğini söylemek üzere döndüğü anda yerinden kalkarak kızlara doğru ilerliyor. Gabriel söze başlayacağı yerde yalancı burun deliğine yaklaşan arkadaşına baka kalıyor, ağzı açık bir halde. Sarah iki öğrencinin yanına gelince yanlarından sıyrılıyor. Burunlarına tıkılan nesne çok ağırmış gibi iki kız arkalarında olan biteni görmek üzere başlarını çeviremiyorlar. Geriliyor ve Michael'ın kıçına bir tekme indiriyor. Yeniden gerileyip bu kez de Gabriel'in arkasından bir çifte savuruyor. Bunu yaptıktan sonra gayet sakin hatta mağrur bir tavırla yerine geçiyor. Bu anda sınıfta mutlak bir sessizlik var. Sonra Michael'ın gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor. Hemen arkasından da Gabriel'in gözlerinden. Sonra bütün sınıf müthiş bir kahkahayla gülmeye başlıyor. Sonra Sarah sırasına oturuyor. Sonra Madame Rapel önce hazırlıksız yakalandığı ve şoke olduğu için ne olduğunu anlamıyor. Arkasından Sarah'ın hareketinin açıklama konusunu aydınlatma amacına yönelik özenle hazırlanmış bir öğrenci güldürüsü olduğunu düşünüyor. Bir sanat yapıtının yorumlanması geleneksel soyut yaklaşımlarla sınırlanamaz. Çağdaş bir yaklaşım da gereklidir. Örnek vererek hareketle ve olaylarla anlatılmalıdır. Ve gözdelerinin gözyaşlarını göremediği için çünkü yüzleri sınıfa dönük duruyorlardı. Dolayısıyla sırtları da öğretmenlerine dönüktü. Başını eğiyor ve bir kahkaha kopararak onaylıyor. Michael ile Gabriel arkalarından çok sevdikleri öğretmenlerinin gülüşünü duyunca kendilerini ihanete uğramış hissediyorlar. Bu kez gözlerinden yaşlar bir musluktan boşalıyormuş gibi akmaya başlıyor. Aşağılanmak onlara öyle kötü geliyor ki midelerine kramp girmiş gibi iki büklüm oluyorlar. Madame Rapel gözde öğrencilerinin kıvrılmalarını bir dans figürü sanarak öğretmenliğin ciddiyetini unutturan bir güçle kürsüden dışarı fırlıyor. Gözlerinden yaş gelerek gülüyor, kollarını iki yanına kaldırıyor, bedenini titretiyor. O kadar ki başı boynunun üzerinde bir ileri bir geri sallanıyor. Tıpkı kilisede zangoçun avucunda ters tuttuğu küçük çanı bütün gücüyle sallamasına benziyor. kıvrılıp bükülen kızlara yaklaşıyor. Michael'ı elinden yakalıyor. Şimdi üçü kürsünün önünde hep birlikte kıvrılıp bükülüyorlar ve üçü de gözyaşları içindeler. Madame Rapel iki adım öne atıyor, önce sol bacağını bir yana, sonra sağ bacağını öte yana kaldırıp indiriyor ve ağlamakta olan iki kız çekingen çekingen onu taklit etmeye başlıyorlar. Yaşlar kartondan yapılmış uzun burunlarından akıyor. Her ikisi de kıvrılıp bükülüyorlar ve sıçramaya koyuluyorlar. Sonra bayan öğretmen Gabriel'in elinden tutuyor ve şimdi üçü kürsünün önünde bir halka oluşturuyorlar. Üçü el ele tutuşuyor ve ortada sıçrayarak dönüyorlar. Ayaklarını bir sağa bir sola kaldırıyorlar ve yavaş yavaş Gabriel ile Michael'ın yüzlerindeki gözyaşı izlerinin yerini gülme kırışıklıkları almaya başlıyor. Üç kadın dans ediyor, gülüyor ve bütün sınıf susarak sessiz bir dehşet içinde onlara bakıyor. Ama artık üç kadının onlara dikkat bile ettikleri yoktur. Dikkatlerini kendileri üzerinde toplamış ve kendilerini sevinçlerine vermişlerdir. Derken Madame Rapel ayağını daha hızlı vuruyor yere ve birkaç santim yerden yükseliyor. Öteki adımında artık hiç yere değmiyor. Arkasından iki arkadaşını da sürüklüyor ve bir saniye sonra her üçü de döşemenin yukarısında dönmeye başlıyorlar. Döne döne daha çok yükseliyorlar. Derken saçları tavana değiyor ve tavan yavaş yavaş açılıyor. Bu delikten çıkarak daha yükseklere çıkıyorlar. Karton burunları görünmez oluyor. Şimdi kocaman delikten yalnız üç çift ayakkabı görünüyor. Derken onlar da kayboluyor ve bu arada büyülenmiş öğrencilerin kulaklarına uzaklaşan bir kahkaha ulaşıyor yukarılardan. Üç önde gelen meleğin parlak gülüşüdür bu. R ile ödünç verilen dairedeki buluşmamız benim için bir kesin karara varma nedeniydi. O anda kesin olarak bir felaket habercisi haline geldiğimi anladım. Eğer kendilerine kötülük etmek istemiyorsam, sevdiklerimin arasında yaşamaya devam edemezdim ve benim için ülkemden çekip gitmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Ancak R ile bu son buluşmamızı anlatmanın bir başka nedeni daha var. Bu genç kadını her zaman en masumca bir duyguyla ve olabileceği kadar cinsellikten uzak bir sevgiyle sevmiştim. Bedeni her zaman parlak zekası, davranışlarındaki alçak gönüllülük ve tuvaletindeki sadeliğin arkasında gizlenmiş gibiydi. Aralığından çıplaklığının göz kamaştırıcı güzelliğini sezebileceğim en küçük bir aralık bırakmamıştı bana. Ve birden korku onu bir kasap bıçağı gibi yarıp attı. Onu önümde bir kasap çengeline asılmış, parçalanmış bir dana gövdesi gibi apaçık görüyor gibiydim. Bu bize ödünç verilmiş dairede, salondaki kanepede yan yana oturuyorduk. Helalardan rezervuarları dolduran suyun şırıltısı geliyordu kulaklarımıza ve ansızın onunla sevişmek için delice bir istek duydum içimde. Daha doğrusu onun ırzına geçmek gibi delice bir istek. Üzerine atılmak onu o dayanılmaz baştan çıkarıcı çelişkileri, kusursuz giysileri, isyan eden bağırsakları, akılcılığı ve korkusu, gurur ve utancı ile birlikte kucaklayıp yakalamak. Bana öyle geliyordu ki çelişkileri içinde özü, bu hazine, bu altın cevheri, gizli köşelerine saklanan bu pırlanta gizlenmekteydi. Üzerine abanıp bu özü ondan koparıp almak istiyordum. Onu bütün kötü yanları ve tanımlanamayan ruhuyla birlikte içime almak istiyordum. Ama karşımda üzerime dikilmiş bulunan iki kaygılı göz görüyordum. Zeki bir yüzde kaygılı gözler ve bu gözler ne kadar kaygılıysa onun ırzına geçme isteğim o kadar çoğalıyordu. O kadar saçma, aptalca, iğrenç, anlaşılmaz ve gerçekleştirilmez bir istekti bu. O gün bize ödünç bırakılan bu daireden çıkıp da kendimi Prag'ın bu banliyösünden ıssız sokaklarında yalnız bulduğum zaman o dairede bir süre daha kalmak istemişti benimle birlikte çıkmaktan, bizi birlikte görmekten korkuyordu. Uzun süre sevimli dostumun ırzına geçmek için duyduğum o korkunç isteği düşünmekten başka bir şey yapamadım. Bu istek kafese kapatılmış bir kuş gibi içimde tutsak kaldı. Kuş zaman zaman uyanıyor ve kanat çırpıyordu. Bu R'nin ırzına geçmek gibi inanılmaz bir istek, belki de düşüşümün ortasında bir yerlere tutunmak için harcadığım umutsuz bir çabadan başka bir şey değildi. Çünkü beni halkadan dışarı çıkardıklarından beri boyuna düşüyordum. Düşmem sürüp gidiyor, hala düşüyorum. beni durmadan bir kez daha düşeyim, daha uzaklara düşeyim, daha derine, ülkemden daha uzaklara, bütün sözlerimi çıngırak sesine andıran gülüşleriyle örten meleklerin kahkahalarının çınladığı dünyanın ıssız çöllerine gideyim diye itmekten başka bir şey yapmıyorlardı. Biliyorum, bir yerlerdedir Sara, genç Yahudi kızı Sara, kız kardeşim Sara, ama onu nerede bulacağım? 4. Bölüm Kayıp Mektuplar. Hesapladım ki bu dünyada her saniye 2 ya da 3 hayali kişiye at konuluyor. Bu yüzden her zaman vaftizci Aziz Yohannes'in bu sayısı bilinmeyen kalabalığına katılmakta duraksıyorum. Ama ne yapılabilir ki? Kahramanlarıma bir ad vermem gerekiyordu. Bu kez kadın kahramanımın benim yarattığım olduğunu, yalnız bana ait olduğunu açıkça göstermek için ona başka birine olmadığım kadar bağlıyım. Ona şimdiye kadar hiçbir kadının taşımadığı bir ad vereceğim. Tamina. Onun iri yapılı, güzel, 33 yaşında ve Praglı olduğunu hayal ediyorum. Hayalimde onu Avrupa'nın batısında bir taşra kentinin sokaklarında gezinirken görüyorum. Evet, çok iyi fark ettiniz. Uzakta olduğu için Prag'dan adıyla sanıyla söz ediyorum. Ama öykümün geçtiği kentin adını vermiyorum. Bu bütün perspektif kurallarına aykırı düşen bir davranıştır ama kabul etmekten başka yapacağınız bir şey yok. Tamina bir karı kocaya ait bulunan küçük bir kahvede garsonluk yapmaktadır. Kahvenin geliri o kadar azdır ki koca ilk bulduğu başka bir işe girmiş ve Tamina böylece boşalan yere alınmıştır. Patronun yeni işinden aldığı o pek az ücretle karı kocanın Tamina'ya verdikleri daha da az ücret arasındaki fark onların kazancını oluşturmaktaydı. Tamina müşterilere kahvelerini, kalvadoslarını verdikten sonra fazla müşteri olmuyor, salon her zaman yarı yarıya boştur, tezgahın arkasına geçip oturuyor. Barın önünde bir tabureye tünemiş. Onunla gevezelik etmek isteyen biri her zaman bulunur. Herkes Tamina'yı sever. Çünkü o kendisine anlatılanları dinlemesini bilir. Ama gerçekten dinler mi, yoksa öylesine sessizce ve öylesine dikkatle bakardı da öyle mi sanılırdı? Bilmiyorum, o kadar önemli de değil. Önemli olan sözünüzü kesmeyişidir. İki kişi gevezelik ederken ne olduğunu bilirsiniz. Biri konuşurken öteki sözünü keser, tıpkı benim gibi. Ben ve birinci sözünün arasına girip tıpkı benim gibi ben diyerek sözü kapıncaya kadar hep kendinden söz eder. Bu tıpkı benim gibi ben tümcesi, onaylayıcı bir yankı, ötekinin düşüncesini sürdürmenin bir biçimi gibi görünür. Ama bu bir aldatmacadır. Gerçekte kaba bir davranışa karşı kabaca bir başkaldırı. Kendi kulağımızı ötekinin tutsaklığından kurtarmak, rakibimizin kulağını zor yoluyla işgal etmektir. Çünkü insanın hayatı benzerlerinin arasında başkalarının kulağını ele geçirmek için yapılan bir savaştan başka bir şey değildir. Tamina'nın sevecenliğinin sırrı, onun kendi kendisiyle konuşmak istemeyişidir. Kulağını işgal edenleri karşı koymaksızın kabul eder ve hiçbir zaman tıpkı benim gibi ben demez. Bibi Tamina'dan 10 yaş daha küçüktür. Bir yıla yakın bir zamandır her gün Tamina'ya kendinden söz edip durur. Büyük tatilde kocasıyla birlikte Praga gitmeyi düşündüklerinden Tamina'ya söz edeli çok olmamıştır. Zaten her şey bu andan sonra başlamıştır. O zaman Tamina, içinde yıllardan beri uyuyan bir şeyin uyandığını sandı. Bibi daha bir süre konuştu ve Tamina adeti dışında sözünü kesti. Bibi, Praga giderseniz babama uğrayıp bana bir şey getirebilir misiniz? Öyle büyük bir şey değil, küçücük bir paket, bavulunuza rahatça sığar. Senin için ne olursa yaparım dedi Bibi aceleyle. Sana ölünceye kadar minnettar kalırım dedi Tamina. Bana güvenebilirsin dedi Bibi. İki kadın daha bir süre Prag'dan söz ettiler. Tamina'nın yanakları alev alevdi. Daha sonra Bibi bir kitap yazmak istiyorum dedi. Tamina Bohemya'daki küçük paketi düşünmekteydi ve bunun için Bibi'nin dostluğunu pekiştirmesi gerektiğini biliyordu. Hemen kulağını onun emrine verdi. Bir kitap mı, ne hakkında? Bibi'nin kızı bir yaşlarında bir çocuk annesinin oturduğu bar taburesinin dibinde sürünmekteydi. Çok gürültü yapıyordu. Bibi döşemeye doğru yaramazlık etme diye sigarasının dumanını düşünceli düşünceli üfledi. benim gördüğüm biçimdeki dünya hakkında. Küçük gitgide daha tiz çığlıklar atıyordu. Bir kitap nasıl yazılır biliyor musunuz diye sordu Tamina. Niye olmasın dedi Bibi, yeniden düşünceli bir tavır takındı. Kuşkusuz bir kitap yazmak için ne yapmak gerektiğini öğreneceğim. Biraz sorup soruştururum. Banaka'yı tanıyor musun acaba? Kim bu diye sordu Tamina. Bir yazar dedi Bibi. Buraya çok yakın bir yerde oturuyor. Onunla tanışmam gerek. Neler yazmış? Hiçbir fikrim yok dedi Bibi. Sonra yine düşünceli bir biçimde ekledi. Herhalde yazdıklarından bir şeyler okumam gerekecek. Sevinçli bir şaşkınlık çığlığı yerine telefonun kulaklığından buz gibi bir ses işitti. Bak sen şuna, sonunda beni hatırladın demek. Biliyorsun ki para içinde yüzmüyorum. Telefon pahalı dedi Tamina özür dilemek için. Yazabilirsin. Bildiğim kadarıyla mektup pulu o kadar pahalı değil. Son mektubunu ne zaman aldığını hatırlamıyorum bile. Kaynanasıyla konuşmasının kötü başladığını fark eden Tamina, uzun uzun onun sağlık durumunu neyle uğraştığını sordu. En sonunda cesaretini toplayarak, senden istediğim bir şey var dedi. Yola çıkmadan önce senin evinde bir paket bırakmıştık. Bir paket mi? Evet, Mirek onu seninle birlikte babasının eski çalışma masasına koymuş ve çekmeceyi de anahtarla kilitlemişti. Hatırlarsın, onun her zaman bu masada bir çekmecesi olmuştur. Anahtarı da sana emanet etmişti. Anahtarınız bende değil. Ama kayınvalideciğim sende olmalı. Mirek onu sana verdi eminim. Ben de yanınızdaydım. Bana hiçbir şey vermediniz. Aradan çok zaman geçti. Belki de unutmuşsunuzdur. Senden tek istediğim o anahtarı araştırman. Onu hiç kuşkusuz bulacaksın. Peki bulunca ne yapmamı istiyorsun? Sadece o paketin yerinde olup olmadığına bakmanı. Niye yerinde olmayacakmış sanki? Oraya koymamış mıydınız? Evet. Öyleyse çekmeceyi açmama ne gerek var? Sizin notlarınızı ne yaptığımı sanıyorsunuz? Tamina neye uğradığını şaşırdı. Kaynanası o çekmecede notları olduğunu nereden bilebilirdi? Notları özenle sarıp sarmalamışlar ve zamplı kağıtla kapatmışlardı paketi. Yine de şaşkınlığını belli etmemeye çalıştı. Öyle bir şey söylemedim. Sadece her şeyin yerli yerinde olup olmadığına bakmanı istiyorum. Gelecek sefere ötekini söylerim. Peki bana ne olup bittiğini söyleyemez misin? Kayınvalideciğim telefon çok pahalı, uzun uzun konuşamam. Kaynanası başladı ağlamaya. O kadar pahalıysa telefon etme bana. Ağlama kayınvalideciğim dedi Tamina. Onun gözyaşlarını ezbere biliyordu. Kaynanası onlara bir şeyi kabul ettirmek istediği zaman böyle ağlardı her zaman. Gözyaşlarıyla onları suçlardı ve onun yaşlarından daha saldırgan bir şey olamazdı. Kulaklı kıçkırıklarla sarsılıyordu. Görüşmek üzere kayınvalideciğim, seni yine ararım. Kaynanası ağlıyordu ve Tamina o kendisine hoşça kal demeden telefonu kapatmaya cesaret edemiyordu. Ama hıçkırıklar dinmek bilmiyordu ve her damla gözyaşı çok pahalıya geliyordu. Tamina telefonu kapattı. Kadın patron üzgün bir sesle sayacı gösterdi. Madame Tamina çok uzun konuştunuz. Sonra Çekoslovakya ile konuşmanın ne kadar tuttuğunu hesapladı. Tamina bu kadar çok tuttuğunu görünce dehşete düştü. Gelecek ücret ödeme tarihine kadar ayakta kalabilmesi için her kuruşu hesap etmesi gerekiyordu. Ama borcunu kılını bile kıpırdatmadan ödedi. Tamina ile kocası Bohemia'yı yasal olmayan yollardan terk etmişlerdi. Resmi Çekoslovak yolculuk ajantasının Yugoslavya'da düzenlediği bir kıyı kentindeki dinlenme gezisine katılmışlardı. Oraya varınca da grubu bırakıp Avusturya yoluyla batıya geçmişlerdi. Grup halindeki gezi sırasında dikkati çekmemek için her birinin birer büyük valizden başka eşyası yoktu yanında. Son anda birbirlerine yazdıkları mektuplarda Tamina'nın notlarından oluşan büyük paketi yanlarına almaya çekinmişlerdi. İşgal altındaki Çekoslovakya'dan çıkarken gümrük denetimi sırasında bir polis bavullarını açtırıverecek olsa, deniz kıyısındaki 15 günlük bir tatile çıkarken özel yaşamlarına ait bütün belgeleri yanlarında taşımalarından kuşkulanabilirdi. Öte yandan kaçtıkları anlaşılınca devletin oturdukları daireye el koyacağını bildiklerinden paketi evlerine de bırakamazlardı. Bu yüzden mektupları ve notları Tamina'nın kaynanasının evindeki merhum kayınpederinin artık kullanılmayan yazı masasının çekmecesine kilitlemişlerdi. Yurt dışındayken Tamina'nın kocası hastalanmıştı ve Tamina ölümün kocasını yavaş yavaş elinden almasına seyirci kalmaktan başka bir şey yapamamıştı. Kocası ölünce onun gömülmesini mi yoksa ölüsünün yakılmasını mı istediğini sormuşlardı. Tamina'ya yakılsın demişti. Daha sonra külleri bir vazoda saklayıp saklamayacağını yoksa küllerin savrulmasını mı istediğini sormuşlardı. Yerleşebileceği hiçbir ülke yoktu ve kocasını bütün yaşamı boyunca bir el çantası gibi taşımaktan korkuyordu. Küllerin savrulmasını yeğledi bu yüzden. Dünyanın Tamina'nın çevresinde çember biçiminde gitgide daha yükselen bir duvar gibi boy attığını düşünüyorum. Tamina o duvarın dibindeki bir ot parçasını andırıyordu. Bu otun üstünde bir tek gül kocasının anısı boy veriyordu yalnızca. Ya da Tamina'nın bugünkü yaşamı müşterilere kahve sunmaktan ve kulağını emirlerine vermekten ibaretti bu yaşam. Suların üstünde yalpalayan bir saldır ve bu salın üstünde o geriye, yalnızca geriye bakmaktadır diye düşünüyorum. Bir süredir Tamina umutsuzdur çünkü geçmişin anıları gitgide solmaktadır. Kocasından, pasaportundaki resminden başka bir şey kalmamıştı. Bütün öteki resimleri Prag'da el konulan dairelerinde bulunuyordu. Bu buruşmuş, köşeleri kırılmış, zavallı resme bakıyordu. Kocasının bu resmi tam karşıdan çekilmişti. Adli polis tarafından resmi çizilen bir caniye benziyordu. Hiç benzemiyordu kocasına bu resim. Her gün bu resmin karşısında bir çeşit ruhsal idman yapıyordu. Kocasını yandan anımsamaya çalışıyordu. Sonra yarım dönmüş halde getirmeye çalışıyordu gözlerinin önüne. Sonra hemen hemen tam dönmüş olarak. Burnunun çizgilerini, çenesini canlandırmaya çalışıyordu belleğinde. Ve her gün dehşetle tartışılabilir noktalar çıkıyordu karşısına. Belleğinin çizgilerinde kuşkulu yerler vardı. Bu uğraşısı sırasında kocasının derisini ve rengini anımsamaya çalışıyordu. Cildinin küçük değişimlerini, benlerini, sivilcelerini, kızarıklıkları, küçük damarlarını düşünüyordu. Öyle zor, öyle olanaksız bir şeydi ki bu, ellerinde kullandığı renkler gerçek dışıydı ve bu renklerle bir insan tenini taklit etmenin yolu yoktu. Dolayısıyla anımsamak için özel bir teknik geliştirmişti o da. Bir adamın karşısına oturdu mu o adamın kafasını bir heykeltıraşın heykel malzemesi niyetine kullanıyordu. Ona dikkatle bakıyor ve kafasından yüzün modelini çıkarıyor, ona biraz daha koyu bir renk veriyor. Benler kızarıklıklar ekliyor, kulakları küçülüyor, gözlerini maviye boyuyordu. Ancak bütün bu çabaları kocasının imgesinin geri dönüşsüz bir biçimde kaymakta olduğunu göstermekten başka bir işe yaramıyordu. İlişkilerinin başlangıcında kocası ondan 10 yaş daha büyüktü ve daha o tarihte insan belleğinin zayıflığı hakkında yeterince deneyimi vardı. Kocası ondan ikisinin yaşamlarının bütün akışını gösterecek bir günce tutmasını istemişti. Önce karşı çıkmıştı, bunun aşklarıyla alay etmek olacağını söylemişti. Kocasını öyle seviyordu ki, unutulmaz diye nitelendirdiği şeylerin unutulabileceğini kabul edemezdi. Kuşkusuz sonunda ona boyun eğmişti ama öyle pek sevinerek değil. Not defterleri bunu gösteriyordu. Birçok sayfası boştu ve yazdıkları parça parça şeylerdi. Bohemya'da kocasıyla 11 yıl birlikte olmuşlardı ve kaynanasına bıraktıkları not defterlerinin sayısı da 11'di. Kocasının ölümünden az sonra bir defter almış ve 11 parçaya bölmüştü. Kuşkusuz yarı yarıya unutulmuş birçok olayı ve durumu yeniden canlandırmayı başarmıştı belleğinde. Ama bunları defterin hangi bölümüne yazması gerektiğini kesin olarak bilemiyordu. Olayların tarih sırası bir daha düzeltilmeyecek biçimde karışmıştı.